Ayrım 18, sayfa 239. Tarihsiz sayfa. Aman tanrım ne gün. Yoruldum. Yorucu bir hava var. Herhalde nem oranı yüksek. Ejderde bir garip aksilik. Çekilmez bir durum. Tuvalet tıkanmış. Büyük bir olay yaptı. Bunalıyor. Usta istemiyor. Aman bu tuvalet için ne büyük bir kıyamet koptu. Bunalımdan olsa gerek. Az bir bulaşık vardı. Ben onu yıkıyordum. Bırak ben yıkarım dedi. Efendim, musluğun süzgeci tıkanıyormuş bilmem ne. Başkası olsa tepki gösterdi. Hiç sesimi çıkartmıyorum, yumuşağım. Bugün büyük bir bunalım geçirdi. İçim daralıyor, bunalıyorum. Evde aşağı yukarı volta atıyorum, farkında değil misin? Para sıkıntısı. Neyi nereye ödeyeceğimi düşünmek. Ömrüm şu masanın arkasında geçti. 4 kitap bekliyor. Son teslim tarihleri verilmiş. Masanın arkasına geçmeye korkuyorum. Bunalıyorum, geçemiyorum. Karşılıklı oturduk. Evlendiğimizden beri bu böyle ve bunun stresini bana iyice dev boyutlarda yaşatıyorsun dedim. Sakin. Para lafı gene. Anlayamıyorum dedim. Paylaşacağız dedin, ver dedin, verdim. En önemlisi doğalgaz değil miydi? Onu yaptırdım, ödendi, bitti işte. İşte sen hayal alemindesin. Şu parayı şu kadar verdim diyorsun. Geçen ay kadını bir sefer ödemişsin. Sonra ödemeyi unuttun. Senin borcun mu var diye direkt sordum. Bir an durdu. Benim borcum yok dedi. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Bir plan yaptım. Bir mektup yazacağım sana. Neyin nereye gittiğini, her şeyi anlatan bir mektup. Çözümü de buldum. Bir fon. Garip, abuk sabuk bir konuşma. 10 gün önce söylediklerin. Karımın üstüne ev yapmışım. 2 evdi. Onları da geri aldım. Sana kendi elimle gösterdim. Kadın dedikoduları. Onlara mı inanıyorsun, bana mı? Bütün bunları yazacağım, hepsini açıklayacağım gibi bir konuşma. Ne dediyse düşüp bayılacağım, telefon çaldı. Erdal. Kapak kağıdını buldum. Kitabını hemen baskıya sokuyorum. Belki bu hafta sonu onu elinde tutabilirsin dedi. Tabii birden müthiş mutlu oldum. Benim dünyam bu. Nereden girdim bu bana ait olmayan tuhaf açmazın içine? Erdal, Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün yeni lokalinin açılışına davet etti ayın 15'inde. Kitap çıkmış olacak. Müthiş sıcak bir gün. Karar verdim, doğru seniyelere. Bütün bu insanlar benim o yıllarda yanlarında nefes alabildiğim, bir takım şeyleri atlatmama yardımcı olan oksijen tüpü gibi kişiler. Adamın halini anlattım, bunalıyor, bunalım içinde, hasta gibi, sanki bir iğne yapılmış gibi, böyle değildi, dinlediler. Zehra bu kez beni çok iyi ve güçlü gördü, toparlanmış buldular. Mücadele edeceğiz diyorlar. Mumlar götürdüm, biraz konuştuk kız, hizmetçi, kadın kızı dolduruyor belki, istediği parayı çekemiyor benden. Geldim eve, mucize gerçekten. Ejder açılmış, bunalım bitmiş, bana karşı ilgili yumuşak. Şaşırdım vallahi, bariz bir değişiklik var, mucize gibi, ne oldu acaba? Galata, Ökse. Hafif gölgelenmiş terasta oturuyorum, artık özgürüm, bunu iliklerime kadar hissediyorum. Gece yatağıma yatarken, sabah kalktığımda. Uzun sürsün istiyorum. Bu özgürlüğüm hep sürsün. Şehirle baş başa olayım. İstediğim zaman aşağıya, kulenin dibindeki sokaklara ineyim. 1991 yazı zor geçmiş galiba dedi yaşlı kadın oturduğu yerden. Korkunçtu dedim. Şu sayfaları okudukça görüyorum. Bana hayat diye empoze edilmeye çalışan şey neydi acaba? Bir başkasını parasal olarak rahatlatmak mı? Ne delice bir fikirmiş bu. Acaba adam her şeyi planlamış mıydı? Şimdi böyle düşünmeye başladım. İstediği gibi gelişmeyince olaylar bunalıma giriyor, hayatı bana zehir ediyordu. Tuhaf bir ökseye tutulmuş gibiydim. Neden bir an önce kaçıp kurtaramadım kendimi? Niye yıllarca o korkunç evin içinde bunları yaşadım? Bunu hep sorarım kendi kendime. Belki yaşamam gereken bir zaman dilimiydi bu dedim. Oysa ilk gün kaçıp kurtulabilirdim. Ayağıma bir şeyler dolanıyordu sanki. Yalnız değilmişsiniz, çok dostlarınız varmış dedi kadın. Çevrem kalabalıktı dedim. Radyocular, televizyoncular, Müren abla, Seniye ile Zehra, Zeynep bacı ve daha pek çok insan vardı çevremde, doğru. Ama onları eve alamıyordunuz. Alamıyordum eve, istemiyordu ejder. Ben gidiyordum onlara. Adeta kendimi atıyordum onlara. Anlıyorum dedi kadın. Bir de o gençlik, hareketlilik, güzellik. Yazık olmuş. Deftere dalmıştım gene. Hatıra defterinden. Paris yolculuğu. 9 Ocak 1991 Çarşamba. Sabah saat 4:20 gibiydi. Ejder seslendi bana, saati söyledi. Hemen kalktım, ilacımı aldım. Bavul tamam. Bindik arabaya. Sabah karanlığında Esenboğa. Esenboğa yolu korkunç bir sis, acayip, araba zor ilerliyor. Her neyse, bekleyiş, kahvaltı, konuşuyoruz. Çin'e gidelim dedi Ejder. Çin planı yapıyor. Benim elimde beşlik diyezem, kapsülü bölüp yarısını ağzıma döküyorum. Ejder gülüyor. Sonra aldılar bizi uçağa. Şampanya servisi, füme fıstık, Ejder rahatladı. Fakat tam kalkarken motorda bir arıza. İlkin düzelecek zannettik, 1,5 saat bekledik içinde. Sonunda restorana geri döndük. Akşama doğru uçuşun iptal edildiği haberi geldi. Bir karmaşa. Gece azinesine rastladık, bizi tebrik etti. İstanbul Havalimanı bir açılıyor bir kapanıyor. Kim nereye gidiyor belli değil. Bir koşuşturma, pasaportlar verildi. Bagajlar meydanda yok. Sonunda tıklım tıklım dolu bir Airbus ile Yeşilköy'e. 14 saat beklemişiz alanda. Yorulduk, helak olduk. Kayıp bagaj bürosu. Oradaki adam Cengiz. Air France, bizim bagajlar hiçbir yerde yok. O gece sefil olduk. Gömleklerimizle yattık. Sabah çıktık otelden, geldik alana. Son ilaçlar elimde. Halimiz Woody Allen filmden beter. Bize küçük çantalar verildi. İçinde diş fırçası, macun, pamuk. Ayla Algan'ı gördük. Sarılıyor, öpüyor beni. Nikah lafı ağzında. Nikaha gelmek istemiş. Herkes sizi konuşuyor dedi. 11 Ocak 1991 Cuma. Paris. Ejder arkadaşlarıyla görüştü. Ali aramış bizi. Ejder, ansiklopediden bir para alacağım. Onu alırsam bütün otel masraflarını temizler, rahat ederiz diyor. İlk defa birisiyle çıktım, ilk defa birisiyle seyahat ediyorum diyor. 12 Ocak 1991 Cumartesi, Paris. Sabahları otelde kahvaltı çok güzel. Kruvasan, reçel, küçük sıcak ekmekler. Çok seviyoruz ikimiz de. Giyinip çıktık. Kafe 6'da Madonna'nın Amerika'da yasaklanan klibini izledim. Montparnasse. Hava sanki yavaş yavaş soğuyor. Antolojiyi bulduk. Drugstore diye bir yerde oturduk. Ejder okudu. Benim çok güzel bir resmim. Ejder dikkatle okudu. Ben böyle şeylere çok önem veririm dedi. Ona tüm antolojilerde çıkmış olan öykülerimden söz ettim. Okumak istiyor. Bir dosya yapacağım dedi. 29 Ocak 1991 Pazar. Paris. Sabah ben tatlı tatlı konuştum. Bu tatlı cevap veriyor. Hiç tavır yok. Belki ben mi kırdım onu? Hayır, düşünmüştür. Ben kahvaltı etmedim, canım istemedi. Erken çıktık. Ejder çok dolaştırdı beni. Güzel gezdik. Daha önce telefonla Ebru ile konuştum. Füze geliyor diye beklemiş Ankara'da 2 gece önce. Neyse, Ebru annemle irtibatta. Gelmeyin, kalın biraz diyor. Ejder video çekiyor, dolaşıyoruz. Çok güzeldi her şey. Paris'te güzel bir pazar günü. Bomba aramaları, güvenlik kontrolleri var yollarda. Metroya da bindik. İçimdeki daralma yavaş yavaş geçti. Bir haber. Air France Ankara uçuşlarını iptal etmiş. Ejder'in Londra'da hesapta parası var. Korkma, kullanırız diyor. Timur Mihuddin aradı. O da yarın 6'da uğrayacak. Ona planları söyledim editörle. Telefon çaldı. Geldi Emeller, bindik arabaya. Galle'nin arka taraflarında bir ev. Ragıp'ın evi. İzzet İkram. Bütün grup oradaydı. Emel mescidi benimle ilgili. Bir süre içeride ikimiz yalnız oturup konuştuk. Yazılara hayran. Herkes okuyor. Sarp Kuray vatandaşlıktan çıkarılmış. Onun için saklıyor onu Emel. Ejder'in Paris'e gelmesi bu entelektüel grup için büyük bir olay. Onu anladım. Peşimizi bırakmıyorlar. Ben de balayındayız diye biraz tedirgin oluyorum. Çok iyi ağırlanıyoruz. Büyük ilgi görüyoruz. Ejder memnun. Emel, yarın akşam ne yapıyorsunuz diye sordu. Bilmiyorum, telefon et dedim. Viski ikram edilince kalıyor Ejder. Samsara, 22 Ocak 1991 Salı, Paris. Çıktık otelden Ejder'le. Dolaştık. Drugstore'da nefis bir hamburger yedik. Kremalı şokola. Arka dede dolaştık. Ufak anahtarlıklar aldım. Samsara'nın dükkanını buldum. Gir, al Nazlı dedi Ejder. Girdim dükkana, bir samsara aldım. O pound bozdurdu. Cebinde frank kalmamıştı. Air France'a uğradık, bir problem yok gibi. Uçuştan bir gün önce arayacağız. Ejder çocuk gibi. Tutturdu, ona bir kesik kol aldım. Kendime bir Tito Rossi CD'si. Ona bir mavi zar. Ejder bir maske aldı, ben de tahta bir kedi. Ali, Ayşe, Emel gelmişlerdi. Piyano bar diye bir yere gittik. Emel bana Treasure diye nefis bir parfüm hediye etti. Onlara senaryo yazmamı istiyor Emel. Batı yakasının hikayesi, göçmenler, böyle bir şey. Araştırma için beni davet ediyor. Gece 12'yi geçe kalktık. Vedalaştık. Ayşe, Emel üzülüyor. Zaman ne çabuk geçti, geldik otele. Bavu filan yapmadan uyuduk. Saati kurmuştum. Ejder sabah savaş haberlerini verdi. 23 Ocak 1995 Çarşamba, Paris. Sabah erkenden uyandık. Ejder savaş haberleri veriyor. İsrail'in bombalanan uçakları plantmış, hepsi maketmiş. Tabii heyecan içindeyim ha sabah sabah. Bavulları yaptık. Ejder benden 50 dolar aldı, bozdurdu. Kamuran geldi, Ragıp bıraktı bizi alana. Büyük bir arama taramadan geçtik ve bindik Air France'a. İndik Londra'ya. Kısa, rahat bir yolculuk. Ejder korkma, İngiltere'de para var diyor. 25 aldı benden taksi için. 18. Glebe Road Barnes. Mango'nun evi. Bu gece oradayız. 24 Ocak 1991 Perşembe, Londra. Benedict'in odasına bavulları koyduk. Oradaki dolaba bazı giysileri astım. Evi yaşadıkça daha çok sevdim. Odamız rahat. O ufacık oda, koca yatak, rahat uyuduk. Sabah 11 gibi çıktık. Hava oldukça serin. Mary sert bir kadın fakat yavaş yavaş yumuşuyor. 9 numaralı otobüse atladık. Tepede oturduk. Hyde Park Corner, Helal diye bir Arap lokantasında bekledim onu. Ejder banka işlerini halletti. Para da çekmiş, rahatladı. Parası olunca sanki bonkör, buna dikkat ettim. Tüm gün Oxford Street. Ne kadar güzeldi. Londra bambaşka, kalabalık, dolaşıyoruz. O videoyu çekiyor kenti. Şöyle bir Selfridges'a girdik. Parfüm reyonu. Bijan'ın yeni parfümünü buldum. İlginç. Ejder kızının sipariş ettiği parfümü aldı. Regent Street, Piccadilly Circus, Leicester Square, epeyce dolaştık. Akşam yemeğe misafir vardı. Boynumda birden bir ağrı başladı. Soğukla ilgili bu. Minik bir İtalyan kafeye girdik. Cambridge Falls, nefis bir kitapçı. Sinema kitapları. Ada ürünleri, uçan Hint tanrıçaları vesaire. Peri, uçan peri, boynum berbat, zor yürüyorum, sırtıma doğru yakan bir ağrı. Mangolar uyumuşlardı. Ejder vik sürdü boynuma, uyumuşum. Sabah 3'te uyanıp onu aşağıdan aldım. Rüyamda anneannem ölmüş, ertesi gün 4.30'da gittik. Türk sefaretine, sefir ve hanımı karşıladılar, bizi kutladılar. Hafif şaşkınlık, ani evlilik. Kadın birden beni tanıdı. Nazlı Eray büyük isim dedi. Dükkanlara girip çıkıyoruz, şehirde dolaşıyoruz. Adam kızın istediği ekos etekliği aldı. Listedeki pançoyu bulup aldı. Son parası ile ona bir fotoğraf makinesi aldı. Bana, bir dahaki sefere daha çok parayla gelelim. Hep ufak tefek şeyler alıyorsun kendine. Dikkat ettim dedi. Başka bir Londra, Morfin. Yıl 1971-72. Eski Gülhane Hastanesi'ndeki belirsizlikten, halimin ne olacağının belli olmamasından endişelenen babam beni alıp Londra'ya getirdi. Karnımda kolostomi torbam, bu renkli ve canlı şehri bir kez daha görmenin sonsuz mutluluğunu ve sevincini yaşıyordum. Hayat doluydum. White House Hotel diye bir yerde kalıyorduk. London Klinik'e yatıp ameliyat olacaktım. Tetkiklerim yapılıyordu. Ankara Gülhane Hastanesi'nden çıkarken doktorlar hiçbir epikriz verememişlerdi elimize. Ne olduğum, ne geçirdiğim, bana ne müdahaleler yapıldığı belli değildi. London Klinik'te her şey yeni baştan yapılıyordu. Filmler çekiliyor, kanım alınıyor, gündüzleri de babamla şehri dolaşıyordum. Çok mutluydum. Kendime bir çift pembe süet çizme almıştım. Uzun yıllar giydim onları. Dükkanlarda müzik çalıyordu. Londra çok canlıydı. London Klinik'te üst üste iki ameliyat oldum. Bir iğne bir iplik kalmıştım. Aldığım bütün ilaçları kesmişler, yeni şeyler uyguluyorlardı. İlk ameliyatta karnımda içeride unutulmuş bir gazlı bez parçası çıkmıştı. Ameliyatımı oğluyla birlikte yapan ünlü bağırsakçı Sir Clifford bunu şaşkınlıkla babama ve bana göstermişti. İngiltere'de tıp Türkiye'den 50 yıl ilerideydi. Ameliyattan sonra ağrı duyurmuyorlardı, buna çok şaşırmıştım. Sentetik bir morfin iğnesi yapılıyordu bana. Sir Clifford bağırsakları içeri almak için ikinci ameliyata hazırlanıyordu. Babam büyük bir stres içindeydi. Hayati tehlikem geçmemişti henüz. Bunu ona söylemişlerdi. Babama hafif bir yatıştırıcı yazılmıştı. Büyük bir üzüntü içindeydi. Ben ise çok mutluydum. Morfin yapıldığı an tüm gövdeme bir ılıklık yayılıyor, ağrım yarım dakika sonra geçiyor. Sanki uçmaya başlıyordum. Hafif alışmıştım morfine. Hemşirenin ayak seslerini bekliyor, morfin gecikince hırçınlaşıyordum. İkinci ameliyatta Sir Clifford bağırsaklarımı içeriye almayı başarmıştı. O korkunç susuzluk yoktu, başka bir anestezi vardı burada. Eski Gülhane'yi özlemiştim. Reşide Hanım'ı, Gececi Süleyman'ı, Damarcı İsmail'i düşünüp duruyordum. Morfin beni bütün Londra'nın üstünde uçuruyordu sanki. Zenci Gladys odayı temizliyor, babama müthiş bir takımla çay ikram ediyordu her akşamüstü. Yavaş yavaş morfinin dozunu azaltıyorlardı. Hissetmiştim bunu. Bir gün bağıra çağıra ağladım. Ağrım var diye tutturdum ama çok ufak bir doz yapıldı. Baba, Sir Clifford ile konuş, ölüyorum. Konuşma evladım. Sonunda iyileşmiştim, iğneler kesilmişti. Karnıma su geçirmez, kalın bir spread sıkılmıştı. Karnım naylonla kaplı gibiydi. Dikiş yerleri kıpkırmızıydı. Sir Clifford, bunlar aşılır dedi. Şimdilik bir problem yok. 2 hafta dinlenin, sonra uçun. White House Otel'e dönmüştük babamla. Kurtulmuştum. O korkunç kolostomi torbasından kurtulmuştum. Ağrılarım vardı, karnım şişti. Sancılanıyordum arada ama kurtulmuştum. Bu bir mucizeydi. Son ameliyatım 29 Ekim'de yapılmıştı. Belki de benim ikinci doğum günüm o gündü. Türkiye'ye döndüğümüzde uçaktan indiğimde bitkindim. Babamın kollarında zor inmiştim uçaktan. Bizi karşılamaya gelenler beni görünce korkmuşlardı. Bir deri bir kemiktim. Doğru dürüst yürüyemiyordum. Evde tutuna tutuna dolaşıyor, kendimi toparlamaya çalışıyordum. Önümde yepyeni bir hayat yolu açılmıştı. Farkındaydım onun. Yanımda getirdiğim kolostomi torbasını ve kemerimi dolabın üst gözüne saklamıştım. Yaşadıklarımı hiç unutmamak için. Hatıra defterinden. Bu defterde yazdıklarım yalnızca Ejder'le olan evliliğimi kapsamıyordu. O zamanki hayatımı, radyo için yazdığım gece yarısı oyunlarını, yeni kitaplarımı, sosyal yaşamımı, daha pek çok şey anlatıyordu. O yıl renkli bir hayat yelpazesinin içindeymişim. Defteri yer yer okumaya devam ettim. Tarihsiz sayfa. İmza masam hazırdı. Tüm kitaplarım masanın üstünde. Berna geldi. Daha önce Ayşe ile telefonda konuştum, hatırını sordum. İlginç. Rıza Türmen buna beni uzun uzun anlatıyormuş. İstanbul. Bana aşık oluşu. Eski yıllar. Ankara'ya gelişim. Metin. Benim o zamanlar nedenle değişik bir kız oluşum. Neler anımsıyor. Evliliğime büyük tepki. Olamaz, böyle bir şey yapamaz. Onun özgürlüğü. Rıza ne kadar iyi tanıyor beni. Ayşe, o gene özgür demiş. Ejder'i tanımıyor. Yaşlı, Nazlı için yaşlı. Nedir o illüzyonistlik? Ayşe anlatmış. Nedenli ilginç. Helal'deki büyüyü yakalıyorum. 11 Ekim 1991 Cuma. Ev derli toplu. Dün bir kadın pançomu nereden aldığımı sordu bana. Sabah çok karnım ağrıyordu, alışverişi ben yaptım. Gönül Öney bize 15 Kasım'da İzmir'e davet etti. Ejder illüzyon yapacak, konferans verecek. Ben de gidiyorum. Gönül Hanım bize bir köşk misafirhane ayarlamış. Ne günmüş bugün, unutulmaz. Helal işini çözdüm. Bloklara gittiydim. Elektrik faturası gelmişti. Mükerrer, hemen Yusuf'u aradım. Daha önce bir telefon. Ejder de açtı, dinledi. Ayşe Temizer. Her şeyi hazırladım, tamam dedi. Ejder'e, bir okur bir arkadaş dedim. Kahve de alacaktım, hazırlanıyordum. Ejder, sana bir şeyler mi dikiyordu diye sordu. Yusuf'la Ferruh'un maaşını verdim, faturaları verdim. Niyazilere indim. Bir mum hazırlamışlar, sevgi ve aşk için. Bizim evde gece yakılacak, cumartesi gecesi. Nasıl yapayım diye çok düşündüm. Fakat gece yatak odasında pencereyi açıp çatır çatır bir saatte yaktım. Ama ne stres. Bir yandan da açık oturumu izliyoruz. Ben durmadan içeriye gidip muma bakıyorum. Neyse yaktım, bitirdim. Bir su. Hastalığı için Ejder'e 7 gün içirilecek. Beni kıskanıyor, kıskançlığı geçecek. Niyazi hemen etkisini gösterir dedi. Kıskanıyor, telefonlar geliyor, bunu hep söylüyorlar. Her neyse, benim yıkanmam, arınmam için bir su. Hemen banyo yapıp dökündüm. Ejder'e suyu 3 defa içirdim. O öğlen kızı bekledi, kız gelmedi. Akşam saatine bakıyor, bir su. Eşiğe onun masasının altına ve banyo eşiğine, kızın ayağı kesilsin diye. Kız her gün bizde, aklı burada. Her neyse, oturuyoruz. Bir çakmak. Her çaktığında kızdan ve hizmetçiden nefret edecek. Yanına koydum ama o çakmağı kullanmadı. Bakalım. 7.30'da geldi kız. Gelir gelmez bir telefon. Kıza uzun uzun konuştu. Ejder tedirgin oldu. Uzun uzun telefonlar. Nerede bu kız diye sordu. Kız bir yere aradı. İki telefon daha geldi. Sanıyorum erkek arkadaşı. İstanbul'a gidiyorum bu gece. Pazar döneceğim. Burası çok yoğun. Hafta sonu vesaire dedi. Ejder yuttu mu bilmiyorum. Teşvikiye'de evde kalırsın dedi. Bir ara gülerek. Bir hafta sonu semineri dedi. Onunla konuşuyor. Ben soğuk durdum. Öyle oturdum yerimde. Konuşmadım bile. Helaya girdim. Müthiş bir şey, müthiş. Hiçbir şeyde yanılmamışım. Her şey doğru. Nasıl oldu bilmiyorum. İmkansız bir şey aslında. Mucize. Küvetin içine bakarken delikten bir yeşil sabun hop diye geçti. Nasıl geçti? Belki bir duygu. Buldum onu. Mucize. Kız demek onu koydu. Bulmam mucize. Spatula ile uğraşıp parçalarını çıkarttım. Deniz anası gibi jelleşmiş. Bütün gece uğraştım. Domuz yağlı bir şey. Sabun gibi. Tam değil. Parçalar elimden kayıyor. Vıcık vıcık. Ayşe'ye haber verdim. Üstüne işe dedi, işedim. Yakın zamanda konmuş. Tepeye yapışmış. Belki hepsini çıkartabilirim ya. Zor. Her su çekilişte eriyor. İçinde bir iğne. Çok parça topladım. Ayşe ve Niyazi heyecanlandılar. Tüm gece uğraşmışlar. Ne büyüler yapılmış size dedi çocuk. Yapan karısı, koyan kız. Ösan'ın da parmağı var. Eski arkadaşı kadının. Onlara kağıda sarıp götürdüğüm parçaları gösterdim. Domuz yağı, sabun karışımı bir şey. Dualarla iptal olmuş durumda. Ama hepsini çıkartamadım olduğu yerden. Ayşe de, Niyazi de fal baktılar. Cinsel yaşam önemli. Belki ejderi bağlamışlar. Adam kendini yaşlı hissediyor. Acaba ona yetiyor muyum diye düşünüyor. Cinsellik önemli. Cinsellik yok, bağlamışlar. Beynine vuruyor. Bir gerdanlık, sanki sipariş etmiş taşları.